Ayrım 29. Sayfa 739. 60. bölüm. Atatürk'ün ölümü. Türkiye, Hatay'ın muhtarlığa kavuşmasını sağlamıştı. Ama kimin denetimine gireceği ancak seçimlerden sonra anlaşılacaktı. Milletler Cemiyeti'nin seçimleri düzenlemekle görevlendirdiği komisyonca uygulanan sayım sistemi, Türkleri azınlıkta, Araplarla Ermenileri çoğunlukta gibi gösteriyordu. Hatay'daki Türkler Antakya'da büyük bir miting yaparak bu sayımın durdurulmasını sağladılar. Türklerin istediklerini elde edebilmeleri için yine doğrudan doğruya Fransızlar üzerine baskı yapmaları gerekiyordu. Eskisi gibi bir kuvvet gösterisinde bulunmak şarttı. Atatürk hastalığına bakmadan buna katılmak için ısrar etti. Yatalak hasta koltuğundan kalktı. Ankara'da Gençlik Bayramı'nı izlemekle geçen yorucu bir günden sonra yanında doktoruyla Mersin'e gitmek için trene bindi. Tren güneye doğru ilerledikçe sıcak daha boğucu bir hal alıyordu. Atatürk arkadaşlarından birine, "Bu hastalık başka türlü bir şey," dedi. "Şimdiye kadar böylesini görmemiştim." Karnına baktı. "Şişmanlıyorum," dedi. "Pantolonlarım dar gelmeye başladı. Genişletmek ister." Mersin'de çok yorucu bir programla karşılandı. Askeri geçit resmini izlemek için yakıcı ve rutubetli sıcağın altında 40 dakika süreyle ayakta kaldı. Ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Arkasında duran Kılıç Ali ile yaveri Salih Bey, "Üstümüze yaslanın," diye fısıldadılar. Ama gururla reddetti. Yalnız kıtaların pek ağır geçmemeleri için hızlı yürüyüş emri verdi. Arkadan demiryolu şantiyeleriyle çevredeki görülecek yerleri de gezmek gerekti. Ancak gece hava biraz serinledikten sonra limanda bir motorda birkaç saat nefes alabildi. Ertesi günü dinlenmekle geçirdi. Alaturka plaklar çaldı. Bunları aklı başka yerdeymiş gibi dalgın dalgın dinledi. Arada sırada melankolik bir halle şarkıdan birkaç mısra mırıldanıyordu. Üçüncü gün bu sefer de Tarsus'ta uzun bir geçit resminde ayakta durdu. Adana'nın Fransız işgalinden kurtuluşunu kutlamak için oraya gitti. Geceleyin trenle Ankara'ya dönecekti. Sıcaktan kurtulmak için trenin bir an önce kalkmasını istiyor ama törenlerin ve vedalaşmaların bir türlü sonu gelmiyordu. En sonunda içinden bir oh çekebildi, tek başına bir sepet dolusu portakal yedi ve yatağına uzanarak ateşli bir uykuya daldı. Ankara'nın kuru sıcağında iki gün geçirdikten sonra İstanbul'a gitti. Haydarpaşa'da her zaman trenden iskeledeki motora kadar yere serilen kırmızı yol halısı üzerinden yürüyerek giderdi. O sabah yürümekte zorluk çekeceği biliniyordu. Onun için yol kısalsın diye kompartmanını trenin başına takmışlardı. Lakin kimsenin yardımını istemedi ve kendini neşeli göstermeye çalışarak motorun başında durup bavulların taşınmasına baktı. Ama halk kendisinin saklamak istediği gerçek durumu kaygı içerisinde açıkça görmüştü. O günü Florya'nın nispi serinliği içinde geçirdi. Gece saraya dönerken kalbinde birdenbire bir sancı duydu. Arabayı durdurdular, Salih Bozok ona bir kalp ilacı verdi. Dipnot, Salih Bozok Atatürk'süz yaşamaya dayanamayacağı için onun öldüğü gün kalbine bir kurşun sıkarak kendini öldürmüştür. Dolmabahçe'ye geldikleri vakit doktor bunun bilindiği gibi bir kalp krizi değil, fakat karaciğer hastalığının bir belirtisi olduğunu açıkladı. Atatürk artık hastalığının siroz olduğunu biliyordu. Fransızca bir tıp sözlüğünde bu hastalık üzerine bir yazı okumuş ve arkasından "Demek ki artık günlerim sayılı," demişti. Yalova'daki doktor kendisini bir daha muayene etti ve hastalığın ikinci dönemine girmiş olduğunu gördü. Bu dönemde başta genişlemiş olan karaciğer büzülmeye başlardı. Atatürk'ün kilo alması karnında su ve gaz birikmesinden ileri geliyordu. Bu da hastalığa bağlı olan bir istiska haliydi. Hemen hemen hiç kımıldamadan yatakta uzanıp yatması gerekiyordu. Atatürk'e bildirmeden Fissinger'ı Paris'ten bir daha getirttiler. O da aynı teşhisi tekrarladı. Hastasının durumunu beklediğinden de daha kötü bulmuştu. Atatürk çok erken kalkmış, Mersin yolculuğu da dinlenme döneminin olumlu etkisini sıfıra indirmişti. Ancak yolculuk Tevfik Rüştü'nün Fransızların Hatay'a müdahalelerine karşı giriştiği kuvvetli protestolarla aynı zamana rastlamış ve kendi sağlığı bakımından yarattığı ölüm tehlikesine rağmen Atatürk'e umduğu siyasal sonucu sağlamıştı. Boğazlar konusunda kullandığı buna benzer bir taktik, Cenevre'de nasıl aynı havayı yaratmışsa, bu gezi de Paris'te Atatürk'ün Avrupa diktatörleri biçiminde bir Anschluss'a hazırlandığı kanısını doğurmuştu. Uluslararası durum üzerindeki teşhisi doğru çıkmıştı. Avrupa'da Hitler'le başları zaten dertte olan Fransızların, Suriye devletinin bir parçacığıyla uğraşacak halleri yoktu. Suriye'de nasıl olsa er geç tümüyle ellerinden gidecekti. Üstelik şimdi dost Türkiye ile bozuşmanın sırası da değildi. Çünkü isterse boğazları kapatır, ilerideki savaşta Fransa'nın muhtemel müttefiki olan Sovyet Rusya'ya giden yolları kesebilirdi. Bu yüzden Fransız hükümeti Paris'teki Türk Büyükelçisi ile görüşmelere girişti. Bu görüşmeler sonunda seçimler sırasında düzeni sağlamak üzere bir Türk askeri misyonunun Hatay'a girmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Temmuz başlarında iki devlet arasında bir dostluk anlaşması imzalandı. Buna göre Hatay'da düzen Türk ve Fransız birlikleri tarafından sağlanacaktı. Bu da Hatay'ın muhtariyetinin ortaklaşa garanti altına alınması şekliyle Fransızlarla Türklerin denetimine girmesi demekti. Atatürk hasta yatağında sabırsızlanarak Ankara'da Tevfik Rüştü'ye telefonla haber yolladı ve anlaşmanın hemen uygulanmasını istedi. İlk Türk birliği en geç gelecek çarşamba günü Hatay'a girmiş olmalıydı. Tevfik Rüştü bu sabırsızlığın nedenini anlıyordu. Atatürk daha başka gecikmeler olmasından ve gözlerini Hatay'ın milli misak sınırları içine girdiğini göremeden kapamaktan korkuyordu. Lakin günlerden cumartesiydi ve Hatay'daki devir işinin nasıl olacağı üzerindeki ayrıntılar henüz kararlaşmamıştı. Tevfik Rüştü, Monsieur Ponso'ya işin aceleliğini anlattı. Atatürk'e büyük bir saygı besleyen Ponso, durumu çok iyi anlıyordu. Lakin söylediği gibi Paris'in de anlaşmayı onaylaması gerekliydi. Oysa hafta sonunda Quai d'Orsay'de kimseyi bulmaya imkan yoktu. Yine de elinden geleni yapmaya söz verdi. Tevfik Rüştü dış işlerinde memur olan Zorlu adındaki damadının da yardımıyla antlaşmaya ek bir sözleşme tasarısını makinede kendi eliyle yazıp imza için Paris'e gönderdi. Türk Büyükelçisi Fransız Dışişleri Bakanı'nı tatilini geçirdiği yerde arayıp buldu. Bir pazar günü bu çeşit bir işlem yapıldığı görülmüş şey değildi. Bu yüzden bir sürü yetkili memurun istirahati bozulacaktı. Ama bakan Atatürk'ün durumu kendisine anlatılınca kalkıp Paris'e gelecek ve akşamüstü antlaşma resmen imza edilecekti. Türk ordusu kararlaştırıldığı gün Hatay'a girdi. Bir ay sonra yayınlanan seçmen kütükleri Hatay'da Türklerin çoğunlukta olduğunu gösteriyordu. Türkler seçilen mecliste 40 üyelikten 22'sini kazandılar. Hatay bundan bir yıl sonra bu meclisin kararıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne katılacaktı. Atatürk memleketine karşı son görevini de başarmıştı. Atatürk bir yıl önce bir açık deniz yatı ısmarlamıştı. Savarona adındaki bu yat, başta Amerikalı bir milyoner kadın için yapılmış, sonra Hitler satın almaya kalkmış, fakat Türklerin kendinden önce yatı istemiş olduklarını öğrenince teklifini geri almıştı. Yatın İstanbul'a gelişi Atatürk'ün son hasta oluşuna rastladı. Acı acı gülerek, "Bu yatı bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi beklemiştim. Meğer bana bir hastane olacakmış," dedi. İstanbul'un bunaltıcı sıcağında kendisini saraydan hiç olmazsa deniz rüzgarını alan yata götürdüler. Savarona gerçekten onun hastane gemisi oldu. Fissenger artık hemen hemen hiç yanından ayrılmıyordu. Atatürk, doktorların günlük konsültasyonlarını bir savaş konferansına benzetiyordu. Bu savaşın konusu artık kendi canıydı, kendi de komutan değil, başkalarının emrinde herhangi bir er durumundaydı. İnönü'nün de hasta olduğunu, bu yüzden İstanbul'a gelemediğini duymuştu. Fissenger'den Ankara'ya gidip kendisini muayene etmesini istedi. Atatürk'ü uzun süre yalnız bırakmaktan korkan Fissenger, 24 saat içinde Ankara'ya gidip geldi. Dönüşünde İnönü'nün şekerden rahatsız olduğunu ama ameliyat olmasını uygun görmediğini kendisine söylediğini bildirdi. En sonunda Fissenger de Paris'e dönmek zorunda kaldı. Atatürk kalması için ısrar ediyordu. Fissenger onun yaverlerinden birine, "Bir gün daha kalacak olsam ben onun dediğini yapmaya başlayacağım. Öylesine güçlü bir iradesi var," dedi. Atatürk şezlongunda bir hastanın monoton yaşayışını sürdürmeye başladı. Sabahları kamarasından plak sesi duyulunca uyanmış olduğu anlaşılıyordu. Bunun üzerine küçük Ülkü yanına gidiyor, oyunları ve gevezeliğiyle onu hemen hemen bütün gün eğlendiriyordu. Genellikle güverteye üzerinde geceliğiyle çıkıyor. Burada Kılıç Ali, eski muhafız kıtası komutanı İsmail Hakkı ve yaverlerinden birkaçıyla oturuyor. Afet Hanım'la Sabiha Gökçen de çok defa orada bulunuyorlardı. Ama resmi bir misafir gelecekse Atatürk özenle giyiniyor, başına beyaz gemici kasketini, sırtına lacivert ceketini geçiriyor, bazen yakasına bir çiçek iliştiriyordu. Devlet işlerinden konuşulurken Ülkü'yü de dizlerine oturtur, şefkatle okşardı. Kendisini ziyaret eden ünlü kişiler arasında Romanya Kralı Karol da vardı. Ancak bu ziyaret pek başarılı geçmedi. Kral Atatürk'e, "Südetler sorunu bugün Avrupa'nın en önemli davalarından biridir," demişti. Başkan Beneş bu konuda inat ederek güçlük çıkarıyor. Bunun sonucunda Avrupa'da savaş patlayabilir. Atatürk şezlongunda dikildi ve gözlerinde eskisi gibi bir parlamayla Tevfik Rüşdi'ye dönerek, "Majestelerine sorunuz," dedi. "Yurdunun bağımsızlığından birinci derecede sorumlu olan bir cumhurbaşkanından ne gibi bir tutum bekleyebilirler?" Kralın rengi uçtu, daha tehlikesiz bir konuya atlayarak Romanya'nın Balkan Paktı içindeki yerinden söz etmeye başladı. Şimdi artık Atatürk'e, kamera ve salonlarının tavanları basık olan Savarano'da dayanılmayacak kadar sıcak gelmeye başlamıştı. Kamerasını serinletmek için çevresine buz kalıpları yerleştirildi. Lakin Atatürk sancı ve ateş içinde yakınıyordu. "Bağırsaklarım su içinde yüzüyor. Böyle bir adam nasıl yaşayabilir?" Bir iki defa serin hava almak isteyerek Marmara'ya kadar uzanıp döndü. Bir gün motorla son defa olarak Florya'ya gitti. Plajda onu böyle her zamanki gibi iyi giyinmiş, başında o kendisine çok yakışan beyaz kasketiyle görenler, atayı deli gibi coşarak alkışlamaya başladılar. Yerinden güçlükle kalktı, motorun burnuna doğru yürüdü, eliyle halkı selamladı. Canı Savarona'ya dönmek istemiyordu. Motorla boğaz içinde bir gezinti yaptı. Sokaklardaki, yalılardaki insanlar onu alkışlıyorlardı. Yata dönünce ateşi yükseldi. Ateş birkaç gün sürdü. Bir gece karnındaki suyun verdiği ıstıraptan ve ateşten üzerine sıkıntı basarak "Boğuluyorum!" diye bağırmaya başladı. Sendeleyerek kendini güverteye attı, şezlonga yığıldı. Arkadaşları bu sıcak, nemli havada durmaması, içeri girmesi için yalvardılar. Ama o artık her şeye razı olmuş gibi, "Varsın ne olacaksa olsun," dedi. Kamerasına güçlükle yürüyerek döndü. Orada kendini bir koltuğa bıraktı. Kılıç Ali'ye, "Annene telefon et de sor," dedi. "Bu sancıyla ateşe iyi gelecek bir ev ilacı biliyordur belki." Kılıç Ali'nin telefonu üzerine annesi, yıllardan beri bir köşede hazine gibi sakladığı bir şişe gül sirkesi gönderdi. Sirkeye bezler batırıp Atatürk'ün alnına, bileklerine koydular. Bu ona biraz iyi geldi. Ateşi yükseldiği zaman belki daha serin olur düşüncesiyle kendisini saraya götürmeye karar vermişlerdi. Bu taşıma gece yarısı rıhtımdaki ışıklar kimse görmesin diye söndürülerek yapıldı. Doktor yürümesinde sakınca gördüğü için kıyıya sedyeyle çıkarılmasını söylemişti. Atatürk bunu öfkeyle reddetti. Bunun yerine bir koltuk getirdiler. Karaya, oradan da sarayın asansörüne bu koltukla götürüldü. Birinci kata geldikleri vakit yardımcılarını iki yana itti. İtirazlarına rağmen yatak odasına yürüyerek gitti. Bu yüksek tavanlı bir odaydı. İçi ceviz ağacından oymalı bir karyola ve Fransız stilinde eşyalarla döşenmişti. Üç penceresi vardı. Pencereler ince işlemeli kumaş perdelerle örtülmüştü. Yerin döşemesi parkeydi. Tavanda kristal bir avize odayı aydınlatıyordu. Atatürk cibinlikli yatağa yatınca rahat bir nefes aldı ve "Aman ne güzel" dedi. Bu oda gerçekten yattan daha serinmiş. Lakin sarayın odaları da yat kadar sıcaktı. Her gün itfaiyeler gelip odasının dış duvarlarını suluyorlardı. Atatürk çok defa içini çekerek duvarda asılı bir dağ resmine bakıyordu. Tabloda ön planda çiçek açmış meyve ağaçları, arkada da yeşil bir orman görünüyordu. Suyun ve gazın basıncıyla acıları dayanılamayacak kadar çoğalmıştı. Karnı boyuna şişiyor, yatmakta zorluk çekiyor, güçlükle nefes alıyordu. Yüzü kireç gibi beyazlaşmış, gözleri sanki büyümüştü. Doktorlarından suyu almalarını rica etti. Ama onlar bu operasyonu kabil olduğu kadar geç yapmak istiyorlardı. Atatürk ameliyatın tehlikeli olduğunu anladığı için vasiyetini yazdırmak üzere sekreteri Hasan Rıza'yı çağırttı. İlk önce dünya durumundan söz ettiler. Atatürk, Hasan Rıza'nın kendisine özetini okuduğu haberleri ilgiyle dinledi. Bunlar düşüncesinin doğru olduğunu ortaya koyuyordu. Savaş bu yıl olmayacaktı. Ne Almanlar ne de İtalyanlar daha hazır değildiler. Savaş ya 1939 ya da 1940'ta patlak verecekti. Atatürk arkadan biraz heyecanlanmış görünerek Hasan Rıza'ya elini uzattı ve yatağın içine bağdaş kurarak oturdu. Yüksek pencerelerden Boğaz'ın Anadolu kıyısına doğru bakarak ona nesi varsa bir listesini çıkarmasını söyledi. Makinede bir vasiyetname taslağı hazırlandı. Atatürk bunu kendi el yazısıyla ayrıntılar ve cümleler üzerinde ufak tefek değişiklikler yaparak kopya etti. Bir noter çağırdılar. Atatürk yatağından kalktı, sakalını tıraş ettirdi. Geceliğini çıkarıp ipekli bir pijama ve kırmızı işlemeli bir rob de şambr giydi. Boynuna kırmızı bir ipek eşarp sardı. Boğaza bakan pencerenin önüne oturdular. Kahvelerini içerken noterlerin görevlerini düzenleyen yeni kanunu tartıştılar. Sonra Atatürk vasiyetnamesini uzattı. 5 Eylül 1938 günü yazılmış ve imzalanmış olan bu vasiyetnamenin koşullarına göre Çankaya ve içindekiler de dahil olduğu halde bütün emlakını Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakıyordu. Bunları şimdiye kadar olduğu gibi İş Bankası yönetecekti. Gelirleri belirtilen şekilde kız kardeşi Makbule ile 5 manevi kızına ödenecekti. Sabiha Gökçen'e ayrıca bir ev alabilmesine yetecek kadar para bırakmıştı. Bayan Makbule Ata'dan ömrünün sonuna kadar Çankaya'daki evinde kalabilecekti. İsmet İnönü'nün oğullarının yüksek öğrenimleri için bir para ayrılacaktı. Dipnot, İnönü'nün kendi ailesine bakacak ve çocuklarını okutacak kadar parası vardı. Ama Atatürk bu arada onu olduğundan daha çok hasta sanıyor ve erken ölecek olursa diye şimdiden tedbir almak istiyordu. Gelirin arta kalanı Türk Dil Kurumu ile Tarih Kurumu arasında eşit olarak paylaşılacaktı. Fissinger Fransa'dan yine geldi ve Atatürk'ü dikkatle muayene etti. Oturmakta bile güçlük çekiyordu. Karnından bir miktar su almanın zamanı gelmişti. Atatürk su alındıktan sonra Kılıç Ali'ye yavaş sesle "Çıkardıkları suyu gördün mü?" dedi. "Bir insan böyle bir yükün altında nasıl durur?" Kılıç Ali'ye sanki birdenbire inceli vermiş, yatağın içinde saatten saate eriyormuş gibi geldi. Çok halsizdi ama yine gelen evrakı imzalıyor, gazeteleri okuyor ya da Afet Hanım'a okutuyor, radyo ve gramofon dinliyordu. Bir yandan doktorların ziyaretleri önlemesi, bir yandan da Atatürk'ün çevresindekilerin kuşkulandıkları kimseleri içeri bırakmamaları yüzünden az kişiyle görüşüyordu. Ali Fuat Paşa birkaç başarısız denemeden sonra en sonda yanına girebildi. Atatürk karnının şişliğini göstermemek için yatak örtüsünü yukarı çekti. Güçlükle soluk aldığından yakınıyordu. Sonra kaşlarını çatıp, çelik mavisi gözlerini Ali Fuat'a dikerek derin bir nefes aldı ve uzun uzun gelecekten söz etmeye başladı. Bugün ortada, mütarekede birlikte karşılaşmış olduklarından daha nazik bir durum vardı. Bir çift maceracı, zora dayanarak dünyaya el atmak, hakim olmak yolunda yürüyorlardı. Onlara kafa tutacak güçte başka devlet adamı da yoktu. Sovyet Rusya iki tarafında yanlışlarından yararlanmayı bilecek, dünyanın dengesi baştan başa değişecekti. Bu devre esnasında doğru hareket etmesini bilmeyip en küçük bir yanlış yapmamız halinde başımıza mütareke senelerinden daha çok felaketler gelmesi mümkündür. Bu ikinci umumi harp beni yataktan kımıldanmayacak halde yakalayacak olursa memleketin hali ne olacaktır? Ben devlet işlerine mutlaka müdahale edecek bir duruma gelmeliyim dedi. Sonra hastalığından söz etti. Ali Fuat Paşa ona cesaret vermeye çalıştı. Lakin Atatürk, Fuat dedi, beni boş yere teskine uğraşma. Hakikatleri olduğu gibi görmek lazımdır. Birbirinden ayrılırken öpüştüler. Ali Fuat bundan sonra da Atatürk'ü görmek istediyse de bir daha yanına sokulmadı. Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü 29 Ekim 1938 yaklaşmaktaydı. Atatürk birkaç hafta önce Kılıç Ali ile Salih Bozoğ'u çağırttı. Başucundaki masanın üzerindeki sargılarla uzun yün çorapları göstererek Ankara'ya giderken bunlardan hangisini giyeyim diye sordu. Salih Bozoğ gönlü olsun diye paşam dedi bende varis çorapları var onlar bacaklarınızı daha iyi tutar. Evden çorapları getirdiler. Atatürk, bunları bacağıma geçirir, boynuma da bir atkı atarım dedi. Gazi istasyonunda trenden iner, doğru Çankaya'ya gideriz. Bunu hemen yapmalıyız. Lakin suyun alınmasından birkaç gün sonra komaya girdi. Koma 48 saat sürmüştü. Doktorlar Atatürk'ü daha dar bir karyolaya yatırdılar. Arada bir açtığı gözleri donuk ve cansızdı. Durup durup, ah yok efendim, yok yok diye mırıldanıyordu. Herkes artık ümit kalmadığını sanıyordu. Ama yine kendisine geldi. Ankara'dan çağrılan Celal Bayar'ı başucunda buldu. Sordu, bana ne oldu, bana bir şey oldu. Celal Bayar, derin bir uyku uyudunuz dedi. Her zamankinden biraz daha uzun. Gerçeği anlamasın diye küçük Ülkü'ye 12 saat uyuduğunu söylemesini tembih etmişlerdi. Ama o bunun yerine çok uzun uyudunuz dedi. Her zamanki gibi gerçeği yine ondan öğrenmişti. Yatağını niye değiştirdiklerini sordu. Bu yatak daha temiz de ondan dediler. Anlaşıldı dedi. Çok sormasam daha iyi olacak. Yine Ankara'ya gitmekten söz etti. Mecliste okuyacağı konuşmayı hazırlaması gerekiyordu. Vekiller notlarını versinler, Bayar da nutkun taslağını hazırlasındı. Sonra o Ankara'da kendi uslubuna göre yazardı. Kendini çokça yorgun hissedecek olursa biraz kısaltabilirdi. Kutlama törenleri için hipodroma onu tribüne çıkaracak bir asansör konuldu. Mecliste de özel bir kürsü hazırlandı. Buraya yaslanırken yarı oturmuş olacak ama dışarıdan bakanlara ayakta duruyormuş gibi görünecekti. Lakin doktorlar yolculuğun imkansız olduğunu söylüyorlardı. Trenin sarsıntısı bile tehlike yaratabilirdi. Atatürk söz dinlemiyor, ısrar ediyordu. Ankara'ya gidelim. Başıma ne gelecekse orada gelsin. Ama sonuna kadar gerçekçiliği elden bırakmayarak kararlarına boyun eğdi. Pekala dedi, oraya gitmenin bir manası yok. Hiç olmazsa trenden otomobile ve otomobilden meclise yürüyerek gidebilecek halde olmalıydı. Oysa artık bunu bile yapamayacak kadar zayıf olduğunu biliyordu. Söylevi mecliste Celal Bayar okuyacaktı. Atatürk başbakanı Röptüşambr'la kabul etti ve söylevi baştan aşağı dinlemek istedi. Zihni her zamanki kadar uyanıktı ve politika ile uğraşmak onu yoracak yerde yeni bir hayat veriyor gibiydi. Bayar'a bazı paragrafları baştan okuttu, yanlışları düzeltti, onunla birlikte başını ve sonunu yeniden yazdı. Sonra şu sözlere ekledi: "Büyük meclise girişeceği bütün işlerde başarılar dilerim." Topluma söylediği son sözler bunlar olacaktı. Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü günü geldi. Kuleli Askeri Lisesi'nden bir grup öğrenci vapurla Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçiyorlardı. Hep bir ağızdan "atamızı görmek istiyoruz" diye bağırmaya başladılar. Atatürk seslerini duyunca yanındakilerin kendisini tutmak için uğraşmalarına rağmen pencereye gitmekte ısrar etti. Bir iskemleye oturttular. Dışarıya öğrencilere baktı. Gençler onu görünce sevinçle haykırmaya başladılar. Bazıları üniformalarıyla suya atlayıp onu daha yakından görmek için saraya doğru yüzdüler. O gece bütün şehir ışıklarla donatıldı. Celal Bayar Ankara'dan dönerek geçit resmini ve halkın bunu nasıl coşkunlukla izlediğini ayrıntılarıyla anlattı. Şimdi artık karara bağlanması gereken bir tek problem kalmıştı: Cumhurbaşkanlığına kimin geçeceği sorunu. Atatürk kendinden sonra İnönü'nün cumhurbaşkanı olmasını istiyordu. Bunun için Ankara'ya birini göndererek İnönü'yü yanına çağırtmıştı. Yola çıkamayacak kadar hasta olduğunu söylediler. Bununla beraber kendi çevresindeki İsmet Paşa düşmanlarının onu yanına yaklaştırmadıklarından da kuşkulanıyordu. Bir ara İnönü'nün öldüğünden ve ölümünü ondan sakladıklarından bile şüphelendi. Bu yüzden dişçisi Doktor Sami Günzberg'i gizli olarak Ankara'ya göndererek durum üzerinde kendisine bilgi vermesini istedi. Gerçekten de çeşitli söylentilerin dolaştığı Ankara'da Celal Bayar'la arkadaşlarının Atatürk'ün ölümünden sonra iktidarı ele geçirmeye hazırlandıklarına inananlar yok değildi. Böylece bir takım sorumlu kimseler İnönü'ye eğer öldürülmek istemiyorsa İstanbul'a gitmemesi yolunda ısrarlı öğütler vermişlerdi. Bütün bu korkuların hiçbir temele dayanmadığı ortaya çıktı. Bayar belki Atatürk'ten boşalacak yere geçmeyi umuyordu ama kamuoyunun İnönü lehine ağır bastığını anlamıştı. Akla gelebilecek bir aday olan Mareşal Fevzi Çakmak da bu isteğinden vazgeçti. Fethi Okyar, İnönü'nün seçilmesini Bayar'la görüşüp kesinleştirmek için İstanbul'a gitti. Artık sonun çok yakın olduğu anlaşılınca İsmet İnönü ile Mareşal Fevzi Çakmak Ankara'da bir kabine toplantısına çağrıldılar. Burada Atatürk'ün doktorlarından biri kendisine sağlık durumu üzerinde bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığının devri işi de karara bağlandı. 6 Kasım'da Atatürk yataktan son olarak kalktı. Bayan Afet'le yanında hizmet edenler onun ayağa kalkmasına yardım ettiler. Omuzları incelmiş, kemikleri fırlamıştı. Yalnız elleri o güzel biçimini kaybetmemişti. Hepsine teker teker elini uzattı. Onlar da bunu bir daha yapamayacaklarını iyi bilerek bu eli öptüler. Ertesi gün doktorlar bir ponksiyon daha yaptılar ve yine çok miktarda su çıkardılar. Bundan sonra canı enginar istedi. İstanbul'da bu mevsimde enginar bulunmadığı için Hatay'dan ısmarladılar. Lakin enginarlar gelince Atatürk'e yemek kısmet olmadı. Aradan çok geçmeden şiddetli bir nöbetten sonra "Allah'a ısmarladık" diye mırıldandı. Son komaya girdi. Görünüşe bakılırsa sakin ve rahattı. Ertesi gün gece yarısına doğru kriz en yüksek noktasına varmıştı. Artık son anlarını yaşadığı belli oluyordu. Doktorlardan biri ağlıyor, öteki ikisi ayaklarını ovuyorlardı. Hasan Rıza, Kılıç Ali ve İsmail Hakkı asker gibi yatağın ayak ucunda hazır ol vaziyetinde duruyorlardı. Hasan Rıza, Kılıç Ali'ye "bak" dedi, "bir tarih parçası ölüyor." Yüzünde hiç renk kalmamıştı. 10 Kasım 1938 sabahı saat 9'u biraz geçe gözlerini açtı. Bu gözler bir an için yine her zamanki mavi ışığıyla kendini bilmeden çevresindekilere doğru parıldadı, sonra kapandı. Başı yastığın üzerine düştü. Kemal Atatürk ölmüştü. İstanbul neye uğradığını anlamamış gibi acı bir sessizliğe gömülmüştü. Çocuklar başlarındaki fiyonkları, kordelaları çıkardılar. Sokaklarda kadınlar ağlaşıyor, atanın siyah tüllere bürünmüş resimleri önünde dua ediyorlardı. Naaşı tahnit edilerek merasimle Dolmabahçe Sarayı'ndaki muayede salonunun avizeleri söndürülmüş yaldızlı kubbesi altına konuldu. Abanoz ağacından yapılmış tabutu Türk bayrağına sarılmıştı. Tabutu 6 meşale aydınlatıyor, Kara Deniz Hava Kuvvetlerinden 4 subay yalın kılıç, katafalkın çevresinde nöbet tutuyorlardı. 3 gün 3 gece böyle kaldı. Bu süre içinde yüz binlerce İstanbullu, bitip tükenmez bir insan seli halinde, önünden sessizce saygı ile eğilerek geçiyor, yavaş sesle atam atam diyerek ölmüş ataları için dualar mırıldanıyorlardı. Son gece sabaha kadar sokaklarda kaldılar. Uzun cenaze alayını görebilmek için kaldırımları doldurmuş, ağaç dallarına çıkmış, camilerin kubbelerine, minarelerine tırmanmışlardı. Kız kardeşinin ısrarıyla kılınan cenaze namazından sonra tabut erlerin çektiği bir top arabasına yerleştirildi ve alay sarayın rıhtımından ağır ağır yola çıktı. Arkasında kadife yastık üzerinde bir tek madalya, İstiklal madalyasını taşıyan bir subay yürüyordu. Alay, Chopin'in ölüm marşına ayak uydurarak Galata Köprüsü'nden geçti. Tabut önce bir muhribe, oradan da Sarayburnu açıklarında bekleyen Yavuz'a kondu. Başka milletlerin kısa bir süre sonra birbirlerine karşı savaşa girişecek olan gemileri de Yavuz'un yanında yer almışlardı. Bunların arasında son padişahı sürgüne götürmüş olan Malaya da vardı. Toplar selam atışlarını yaptıktan sonra gemiler Yavuz Boğaz'dan çıkıp yavaş yavaş Marmara'ya açılıncaya kadar ona eşlik ettiler, oradan ayrıldılar. Atatürk Ankara'da toprağa verilecekti. Tabut o akşam İzmit'te Beyaz Cumhurbaşkanlığı treninde Atatürk'ün özel kompartmanına yerleştirildi. Çevresinde yine 6 meşale yanıyor, yalın kılıç 4 subay nöbet tutuyorlardı. Işıksız tren gecenin içinde ağır ağır yol alırken, yalnız onun kompartmanı ışıklı bir dikdörtgen halinde Anadolu'nun sonsuz kırlarına doğru ilerliyordu. Yol üzerinde biriken binlerce köylü treni bekliyor, atalarının son geçişini görmek istiyorlardı. Meşalelerini sallıyor ve ellerindeki azıcık petrolü yere dökerek tutuşturuyorlardı. Toprağından yeni bir Türk milleti yaratmış olduğu ana vatana dönüş yolunu ışıklandırmak için.